Ayrım 9. O Meşhum Gece. Gala gösterisinden sonra büyük başarının mimarlarını kuliste gerektiği gibi kutlayıp eseri daha ciddi bir biçimde ele almak üzere tiyatro binasının önünde toplandık. Başarısızlığın büyüğü gişe cephesindeydi. Bu da moralimizi yükseltiyordu tabii. Sokağın ortasında durup zaten beklenmekte olan rezaletin nedenlerini tekrar tekrar tartıştık. Bir ara Konstetter, iyi hatırlıyorum, Konstetter'i de sordu. ''Arkadaşlar acıkmadınız mı?'' Bir ağızdan ''Evet'' dedik. Aramızdan biri yeni açılan Balalayka lokantasını önerdi. Restoranın Fransız aşçısı mükemmelmiş. Böylesine görkemli bir yerde yemek yemenin tuzluya patlayacağını biliyorduk. Ama hepimizin o berbat oyundan sonra bir değişikliğe ihtiyacı vardı. Lokanta gerçekten muhteşemdi. Duvarlar silme kırmızı ipek, tavanlar tahta, garsonlar Güney Fransa'dan. Hemen altı masayı birleştirip yer gösterdiler. Masaya otururken aralarında hiç tanımadığımız kimselerin de bulunduğu, en az 20 kişinin peşimiz sıra gelip sandalyelere yerleştiklerini gördük. Böyle bir şeyi önlemek hemen hemen olanaksızdır. Tiyatronun her kademesinde çalışan elemanlar büyüklerine katılıp onları gittikleri her yerde ve her zaman izlerler. Fiyat listesinin endişelerimizi doğrulayacak nitelikte olmasına rağmen yemekler ısmarlandı. Porsiyonlar güzel, şarap mükemmel, sohbet koyuydu. Daha ne olsun yani. Fırında kuzu pirzolamı bitirirken eşimin beni dürttüğünü hissettim. Efraim diye fısıldadı eşim, bak. Masayı bir baştan bir başa yokladım. Çok garip. Sandalyelerin bir kısmı boşalmıştı. Anlaşılan sahipleri yemeklerini bitirip tüymüşlerdi. O kalabalıktan geriye biz dahil 14 kişi kalmıştı. Arkama bir göz attım. Köşedeki parlak smokinli şef garson arada bir omuzlarını yükseltip durmaksızın yazıyordu. Masada kalanları teker teker taradım. Onlar da tedirgindi. Gözlerinde sözcüklerle anlatılması olanaksız bir korku okunuyordu. Ama bu korkuyu ille de sözcüklerle ifade etmek gerekirse şöyle diyebiliriz. Hesabı kim ödeyecek? Bu son sayımdan önceki durumdu. Son sayımın sonucu ise 10 kişiydi. Mumların zayıf ışığında iki çift daha tüybüştü. Ismarlama faslı bitmiş, masaya sinirli bir hava çökmüştü. Kimse kimsenin gözünün içine bakamıyor, tuzlu fiyatlar kafalarda hızla toplanıyordu. Bakışlar yavaş yavaş Konstetter'e yöneldi. Olaya ahlaki açıdan bakıldığında parayı onun ödemesi gerektiği sonucu çıkıyordu. Teklifi yapan oydu. Bir yerde yemek yeme fikri onun salak kafasından çıkmıştı. Ne demişti? Gelin dostlarım demişti. Gelin birlikte bir yemek yiyelim. Ya da belki de arkadaşlar bu gece misafirim olun. Ya da ona benzer bir şey demişti. Şüphesiz sorumlu oydu. Ama dürüst çocuktur. Ödeyecektir, ödeyecektir. Bakışlar Konstetter'in üzerinde. Konstetter insanı şaşırtan bir rahatlıkla yemeğini bitirip bir kahve istedi. Nefesimizi tuttuk. Şimdi Konstetter bize dönüp kahve içer misiniz derse o zaman sorumluluğunun farkında demektir. Ama hiçbir şey demedi. Kahvesini sakin sakin içti ve karısı ile sohbete devam etti. Bu arada birkaç uyanık daha batan gemiden kurtulmayı başarmış, masada 7 zavallı kalmıştık. Kim ödeyecek? Baştaki canlı sohbet çoktan sona ermişti. Şurada burada Vietnam veya son boşanmalar konusunda bir iki laf geçiyordu. Sessizlik aslında kişisel savunma taktiklerindendir. Mantıklı kişiler gidenlerin sayısı arttıkça kalanların hesabı ödeme olasılığının da arttığını bilirler. Masada oturanların bu gerçeği fark ettikleri belliydi. Bu sırada korkunç bir olay meydana geldi. Rehinelerden biri, Bension Ziegler kimseden saklamaya çalışmadığı bir sükunetle yerinden kalkarak ''Özür dilerim, telefon etmem gerekiyor.'' dedi ve ölçülü adımlarla görüş mesafemizin dışına çıktı. Sırtımızdan soğuk terler iniyor. Yalnız olduğunu şimdi fark ettik, karısı yoktu. Bu da kendisine tam teşkilatlı çiftlere oranla daha büyük bir hareket özgürlüğü sağlıyor tabii. Bension Ziegler hiçbir zaman geri dönmedi. Birkaç hafta sonra görgü tanıklarının ağzından o gece gerçekten telefon kabiline girdiğini, çıktığında da bize el sallıyor gibi yaparak lokantadan ayrıldığını öğrendik. El salladığını kimse görmedi. Ne zaman el salladı ki? Salladıysa ne olacak yani? Kim ödeyecek? Birinin daha eksilmesi gerginliği arttırdı. sırtım garsonlara dönük oturduğuma bin pişmanım şimdi. Heriflerin arkamızda neler çevirdiğini göremiyoruz. Tedbirsizlik işte. Durumum diğerlerine nazaran daha sakıncalı. Ani tehlike olasılığı büyük. Şef garson her an arkamda belirebilir. Elinde bir tabak, içinde fatura. Manevra yapacak zaman yok, felaket. Özür dilerim diyerek yerinden fırladı Konstantin. Bizim çocuğa bakan kız gidecek de. Ağzımızı açmaya vakit bırakmadan karısını kapıp ortadan kayboldu. Mühendis Glik ayağa kalkıp bir şeyler diyecek oldu ama kelimeler gırtlağında düğümlendi. Masada tam bir panik havası esiyor. Konstantin son ümidimizdi. O da tüyünce sahnede üç çift kalmıştı. Glikler, Barhonikler ve biz. Arkama bir göz attım. Garson köşede duruyor, gözü bizde. Hayatımda böyle kalın kaşlar görmedim. Ya şu hesap alt tarafı ne kadar ki? 20 porsiyon kuzu pirzolası. Tanrım! Bayan Honig kocası ile lehçe konuşmaya başladı. Tercümana gerek yok, neler söylediğini hepimiz biliyoruz. Kendisine içimizden aynı anda düşüncelerimizi bildirdik. Ben de ödemeyeceğim, cadı karı. Önemli olan sonuna kadar dayanabilmek. Karımın beti benzi uçmuş masanın altından terden nemlenen elime asılıyordu. Bir adamın yaşantısının kritik anlarında yalnız olmadığını bilmesi çok güzel. Bu bana güç katıyor ve durumu daha iyi muhakeme edebiliyorum. Şu andan itibaren bir ölüm kalım mücadelesi vermeye başladık. Düşünmeden atacağım bir adım sonun demektir. Soğukkanlılığını kaybetmemen, dayanman gerek. Kim zayıf yanını ya da içindeki heyecanı belli ederse, kim garsona en ufak bir işaret yaparsa hesabı o öder. Lamıcı mı yok bunun? Masum insanların yanlış bir hareket yüzünden, örneğin çevrelerinde uçan bir sineği kovma amacı ile ellerini şöyle bir sallamaları, bütün bir masanın hesabını ödediklerini bilirim. Böyle durumlarda garson yerinden fırlayıp elini sallayan kişiye çaktırmadan hesabı uzatıverir. Hiçbir harekette bulunmamak, kıpırdamamak. Sayın okuyucularım, çiftlerin masada taş kesildikleri, garsonun da elinde hesap pusulası, boğucu bir sessizlik içinde müşterileri kolladığı anları herhalde bilirler. Böyle durumlarda insan birkaç dakikada 20 yaş ihtiyarlayabilir. Başını kıpırdatan, cebi yönünde en ufak bir hareket yapan mahvolur. Çünkü hesabı o öder. Böyle durumlarda asabına hakim olacak ve bekleyeceksin. Saat gecenin 3'ü. 2 saattir lokantada yalnızız. Hiçbirimiz gitmeyi önermiyoruz. Çünkü o zaman garsonu çağırmak gerekecek, gerisi malum. Ne oluyor? Birden karımın dona kaldığını hissettim. Barhonig ile mühendis Glik haince bir sohbete başlamışlardı. Herhalde komünist Çin'in gittikçe artan gücünden bahsediyorlardı. Genç aşıklar gibi birbirinin gözünün içine bakarak konuşuyorlar. Kan beynime sıçradı. Garson bana doğru yaklaşmaya başladı bile. Birkaç saniyem kaldı. Beynim son hızla çalışıyor. Beni garsonla baş başa kalmam için tecrit ettikleri gün gibi aşikar. Garson gelecek, bakacak ki masada meşgul olmayan bir ben varım. Pek tabii. Hayır. Gözlerimi kapayıp son şansımı denedim. Başka çarem kalmamıştı. Blöf yapacaktım. Öbür ikisinde hesabı ödemeye hazır olduğum izlenimini uyandırmak, bana güvenmelerini sağlamak, tam elimi cüzdanıma atacakken birine nezaket icabı, Avrupa'yı bir jest yaparak ''Bırak ben ödeyeyim'' dedirtip tuzağa düşmesini temin etmek ve o anda ''Peki buyurun'' deyip onu hesapla baş başa bırakmak. Buna Hayfa oyunu derler. Rivayete göre bu numarayı Hayfalı bir sanayici 2 sene önce bir yılbaşı gecesi bulmuş. Kafamı çevirdim ve sakin bir sesle ''Garson hesap lütfen'' dedim. Honig ve Glik tatlı bir sürprize uğramışçasına konuşmayı kestiler ve sandalyelerinin arkalığına mecalsiz yığıldılar. En küçük bir kuşku her şeyi mahvedebilir. Rahat bir hareketle cüzdanımı çıkartıp 3'e kadar saydım. 1, 2, 3. Bu akşam Hayfa oyunu yürümedi. Masadakiler tuzağa düşmediler. Hatta mühendis Glik sadistçe sırıttı. Onlardan nefret ediyorum. İki parmağımla hesap pusulasını kaldırıp bir göz attım. 330. Sadece imzalayın lütfen dedi garson. Bay Konstantin gitmeden önce hesabı ödedi. Masaya hafifçe dayandım. Bu gece yaptıkları için Konstantin'i hayatta affetmeyeceğim. Niçin söylemedi? Ona ne yaptık ki? Cüzdanımı kapadım, pusulayı imzaladım ve arkama bakmadan çıktım. O pis cimriler bir centilmenin nasıl davranması gerektiğini öğrensinler. Kentte hakkımda söylenenleri duymuşsunuzdur. Şöyle veya böyle olabilir ama cömertlikte üstüne yoktur. Franz Kafka'nın duruşması gibi bir şey. Son günlerde beni göremeyen ya da haberimi alamayan dostlarım bilsinler ki korkunç bir trafik kazası nedeniyle açılan bir davaya karıştım. Bu nedenle namuslu ve yasalara saygılı bir adam olarak yeniden karşınıza çıkacağım şüpheli. Söz konusu trafik kazası Tel Giborim yolunda meydana geldi. Öğle vakti evime dönerken birdenbire tam önümde kocaman bir resmi araba bir bisiklete çarpıp paramparça etti. Araba hem kırmızı yanarken hem de ters yönden ve aşırı hızla gidiyordu. Üstelik sonradan anlaşıldığı üzere sürücü hareketlerine hakim olamayacak derecede içkiliydi. Kaza yerinde tek şahit olmam nedeniyle olay yerine gelen polis gördüklerimi mahkemede anlatmamı rica etti. Ben de kabul ettim. Mahkeme salonu öylesine doluydu ki iğne atılsa yere düşmezdi. Çünkü daha önce açıklanan iddianamede belirtildiği üzere kazaya yol açan arabanın sürücüsü önemli bir şahsiyetti. Adamın mali olanakları el verdiğinden usta bir avukat tutmuş ve avukat mahkemeye iyi hazırlanmıştı. Tek şahit ben olduğumdan sorguya benden başladılar. Kimliğimle ilgili ayrıntılar kaydedildikten sonra beni sanığın avukatına teslim ettiler. Sanık avukatı yerinden kalkarak jüri üyeleri önünde benim sorumsuz, yalancı ve müthiş bir cani olduğumu, şehadetimin ifademin yazılı olduğu kağıttan daha değersiz olduğunu göstermeye çalışacağını söyledi. Sorgu sürecinin kuralları gereğince avukat bana sorular sordu. Ben de bildiğim kadarıyla cevap vermeye çalıştım. Avukat:
Bay Kal, geçmiş yılların birinde Interpol tarafından silahlı soygun ve yalan yere yemin suçlarından arandığınız doğru mu?
Ben: Doğru değil.
Avukat: Interpol tarafından bu suçlardan dolayı aranmadığınızı mı söylemek istiyorsunuz?
Ben: Ben hiçbir zaman aranmadım. Ne münasebet. Interpol peşime düşecekmiş.
Avukat: Öyleyse hangi polis tarafından arandınız?
Ben: Hiçbir polis örgütü tarafından aranmadım.
Avukat: Niçin aranmadınız?
Ben: Ben ne bileyim. İşte burada bir yanlışlık yapmıştım. Bu soruya hiçbir polis örgütü tarafından aranmadım çünkü hayatımda yasalara aykırı bir şey yapmadım diye cevap vermeliydim. Fakat dayanılmaz bir heyecan sinirlerimi germişti. Çünkü çevremdeki kalabalık mahkemenin yapılacağı binaya gelinceye kadar dağılmamış ve çok sayıda fotoğrafçı resimlerimi çekip durmuştu. Üstelik ifademi verdiğim sırada çevremdeki gazeteciler odaya girip çıkıyor, ağzımdan çıkan her sözü telefonla gazetelerine iletiyorlardı. Avukat arada bir sanıkla bir şeyler konuşuyor, sonra yeniden bana dönüp sorularını sormaya devam ediyordu.
Avukat: Bay K. rüştünü ispatlamamış bir kızın vücudu üzerinde ahlaka aykırı şeyler yapmak suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmış olduğunuz doğru mu?
Ben: Doğru değil.
Avukat: Öyleyse rüştünü ispatlamamış bir kızın vücudu üzerinde ahlaka aykırı şeyler yapmaktan kaç yıl cezaya çarptırıldınız?
Ben: Ahlak kurallarına aykırı davranmak suçundan hiçbir zaman hapis yatmadım.
Avukat: O halde hangi suçlardan hapis cezasına çarptırıldınız?
Ben: Hiçbir suçtan.
Avukat: Demek ki Bay K. ülkemizde insanların suçsuz yere hapiste yattıklarını iddia ediyorsunuz.
Ben hayatımda hapise girmedim.
Avukat: Hapise girdiğinizi söylemedim. Hapis cezasına çarptırıldığınızı söyledim. Böyle ucuz numaralarla kurtulacağını sanma K. Cevap ver. Evet mi, hayır mı?
Ben hiçbir zaman hapis cezasına çarptırılmadım ve hapiste yatmadım.
Avukat: Madem ki öyle, rüştünü ispatlamamış bir kızın vücudu üzerinde ahlaka aykırı şeyler yapmak suçundan aldığınız ceza neydi?
Ben: Hiçbir ceza almadım.
Avukat: Neden almadınız?
Ben: Ne demek neden almadınız? Çünkü bu konuda hiçbir mahkeme olmadı.
Avukat: O halde hangi suçtan dolayı mahkeme edildiniz?
Ben: Ne bileyim ben. Gene bir yanlışlık yapmıştım.
Gerçek şu ki ben Tel Giborim yolunda meydana gelen trafik kazası sırasında gördüklerimi anlatmaya gelmiştim. Ve bu tür otobiyografik soruları cevaplamaya hazır değildim. Yanı sıra dinleyicilerin bana karşı takındıkları düşmanca tutum beni çok etkilemişti. Sürekli olarak aralarında fısıldaşıyor, parmaklarıyla beni gösteriyor, arada bir de gözlerimin içine bakarak acı acı gülümsüyorlardı. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi sorgu faslının 5. saatinde aceleci bir gazetenin son baskısı nasıl olmuşsa dinleyicilerin eline geçmişti. Gazetede boydan boya başlıklarla şu haber veriliyordu. Savunma avukatı, K. rüştünü ispatlamamış bir kızın vücudu üzerinde ahlaksız şeyler yapmıştır. Başlığın altında daha küçük buntularla şöyle deniliyordu. K. yalanladı, soruşturma sürüyor. Gazeteleri görünce güçsüz kaldığımı hissettim. Gözlerimin önüne eşim geldi. Basit bir kadıncağız değişim, öyle savunma avukatı filan gibi terimlerden anlamazdı. Belki saygıdeğer mahkemenin bana yönelttiği ağır suçlamalara inanacaktı. İşin garip yanı üzerime yüklenen suçlarla yakın ya da uzak hiçbir ilişkim yoktu. Fakat mahkeme kuralları uyarınca savunma katının çapraz ateşine karşı durmak zorundaydım. Avukat, Bay K, tımarhaneden ikinci kez kaçışınızdan sonra birinci eşinizin sizden boşandığı ve bit pazarında satmış olduğunuz ziynet eşyalarını polis zoruyla sizden geri aldığı doğru mu? Yargıç bu noktada araya girerek medeni halimde meydana gelen değişikliklere ilişkin soruları cevaplamak zorunda olmadığımı bildirdi. Sayın yargıcın söyledikleri üzerinde biraz düşündükten sonra bütün kalbimle ve yanından bir gün olsun ayrılmamış olduğum eşimi bu mahkemeye karıştırmamak gerektiği sonucuna vardım. Fakat soruya cevap vermeyip susuşum dinleyicilerin heyecanını arttırmaktan başka bir şeye yaramadı. İlk sıranın ucunda oturan şişman bir kadın yerinden kalkarak yüzüme tükürdü. Buna rağmen cesaretimi yitirmedim ve avukatın kurtuluş savaşımız sırasında askerden kaçtınız doğru mu, kız çocuklarınızı yataklarına zincirle bağladınız doğru mu biçimindeki sorularını karşılıksız bıraktım. Zincir sorusu sırasında mahkeme ve adalet düzenine gölge düşüren üzücü bir olay meydana geldi. Dinleyicilerden biri ağza alınmayacak küfürler savurarak yerinden kalktı ve üstüme saldırıp bir demir çubukla kafamı patlatmak için izin istedi. Polisler yargıcın emriyle adamı salondan çıkardılar. Bu olay durumumu biraz daha kötüleştirdiği gibi avukatın elindeki düş ürünü suçlarıma ilişkin sorularla dolu kağıdı görünce kendimi kaybettim ve bütün gücümle suçumu itiraf ediyorum, bisikletli adamı ben ezdim diye bağırmaya başladım. Sayın yargıç sakin olmamı, şimdilik sadece olayın şahidi olduğumu ve soruşturmanın devam ettiğini bildirdi. Avukat, geçen yıl bunun gibi korkunç bir trafik kazasının mahkemesi sırasında benzer türdeki şahadetinizin karşılığı olarak ülkemizin tanınmış ithalatçılarından, pahalı İran halılarından 3 adet aldığınız doğru mu?
Ben, doğru değil.
Avukat, K, evinizde halı olmadığını mı söylemek istiyorsunuz?
Ben, evimde halı var.
Avukat, evinizdeki halılar yerli mi, ithal malı mı?
Ben, ithal malı.
Avukat, teşekkür ederim, soracaklarım bu kadar.
Sanık avukat sorgunun yapacağı savunma açısından sona erdiğini bildirerek dinleyicilerin alkışları arasında yerine oturdu. Tatmin olduğu her hareketinden belliydi. Gazetelerin ikinci baskısı çıkmıştı bile. Resimlerimle dolu birinci sayfada şu başlıkları okunuyordu.
Halı skandalı mahkemede ortaya çıktı. K, evimde halı var ama onları ihracatçıdan almadım. Sanık avukatı bu adam yalancı ve delidir.
Eve gitmek için izin istedim ama savcının o trafik kazası hakkında sorulacak bir sorusu vardı. Savcı bana sanığın arabayı dikkatsizce sürüp sürmediğini sordu. Ben de evet dedim ve serbest bırakıldım.
Mübaşir beni arka kapıdan kaçırdı. Çünkü gazetelerin üçüncü baskıları çıktıktan kısa bir süre sonra taşlı ve sopalı büyük bir kalabalık adliyenin önünü tutmuştu.
O günden bu yana öykünün başında da belirttiğim üzere insanlardan saklanıyor ve yılların avukatın sorduğu soruları unutturmasını bekliyorum.
Geçenlerde Metro Goldwyn Mayer'den Bay Goldwyn rüyama girdi. Merhaba dedi Bay Goldwyn. Orijinal filmler arıyorum. Bir şeyler var mı? Aha diye cevap verdim. Müthiş bir numaram var. Yabancı bir süper devlet hesabına çalışan bir gizli ajan. Deli bir bilgini kaçırmaya çalışıyor. Bilgin gizli ajan imal eden bir makine icat etmiş. Saatte 90 tane. Sonunda bilginin Çin hesabına çalışan bir gizli ajan olduğu meydana çıkıyor. Stop diye bağırdı Bay Goldwyn. Satın alıyorum.
Teşekkür ederim dedim. Bir avans vermeniz mümkün mü?
Önce dedi Bay Goldwyn, filme bir isim bulalım.
O mesele değil, Lisbon'daki ajan deriz.
Lisbon kullanıldı. Doktor Chu Nu Lo, 070 Lisbon'a dönüyor. Başka bir yer olsun.
Paris?
Var, Paris'ten dönen iki yandı casus, Danimarka yapımı.
Kopenhag'a ne dersin?
Fransızlar aldı. Prag üzerinden Kopenhag'dan Hong Kong'a gizli görev.
Öyleyse Prag'da olmaz.
En az 2 ay geçmeli. Başka teklifin var mı?
Haritayı elime alıp taze kentler aramaya başladım.
Ajan 707, Casablanca macerası nasıl? Casablanca, gizli ajan 770'in yeri, Yunan filmi.
Madem öyle, Yugoslavya'dan sevgilerle adını kullanırız.
Bu isimde 2 film çekildi, yapımcıları mahkemelik oldular.
İyi dedim, Tel Aviv?
Joselito gizli görev ile Tel Aviv'de, İspanyol-İtalyan ortak yapımı.
O halde Netanya olsun.
Kullanıldı. FBI Netanya'ya dönüyor.
Vallahi benden bu kadar.
Mr. Goldwyn kaşlarını çattı. Kafasındaki perukayı çıkarıp fısıldadı. Ben Goldwyn filan değilim. Gizli ajan 0707'yim. Dayan duvara.
Pantolonumdan ateş ettim. 0707 ağaç gibi devrildi.
Aptal. Benim de gizli ajan olduğumu, numaramın da 0707 olduğunu bilmiyordu.
Aslında hepimiz gizli ajanız, hepimiz normal değiliz, hepimiz hala sinemaya gidiyoruz.
Kedi, her birimizin kendimize göre zayıf yanlarımız vardır. Kimimiz içkiyi severiz, kimimiz kumarı, kimimiz kadın peşinde koşarız. Örneğin eşim kedi meraklısıdır. Fakat hani o okşandığında elektrikli tıraş makinesi gibi mırıldayan, bol tüylü olanlarından değil de sokak köşelerinde miyavlayan, terk edilmiş zavallı küçük yaratıklardan hoşlanır. O küçük hayvancıklardan birini gördü mü hemen yüreği şişer, birkaç gözyaşı döker, minik yetimi eve getirir ve bıkana, yani ertesi sabaha kadar ona fedakarca bakar. Sonra eşim kocasına, ev işiyle biraz ilgilensen ne olur, her şeyi benden bekliyorsun der. O kedi eve geldiğinde de öyle oldu. Eşim hayvancağızı yakın bir sokağın köşesinde bulmuştu. Kapkara zayıf bir şeydi. Bununla birlikte eşimin yaklaştığını görünce hemen devrilerek miyavlamaya başlamış ve evlat edinilmeye hazır olduğunu bildirmişti. Tabii derhal kalbi sızlamıştı eşimin. Eve öylece gelen kedinin önüne bir çanak şekerli süt koyduk ama dokunmadı bile, kokladı o kadar. Eşim çökmüştü. Eğer hiçbir şey yemezse kedi cin saatleri sayılıydı. Vakit kaybetmeden bir çare bulmalıydı. Nasıl oldu bilmiyorum, birdenbire kedinin memeli bir hayvan olduğu ve biberonla beslenmek isteyebileceği geldi aklıma.
Tamam dedim, yeni doğan çocuğumuzun 80 adet tertemiz biberonu var.
Ya öyle mi diye alevleniverdi karım. Demek kediyi amirciğimin şişesiyle besleyeceğimi sanıyorsun. Hemen eczaneye git ve kedi için ayrı bir şişe satın al.
Oh hayır, alamayacağım dedim. Utanıyorum artık.
Durum karışmıştı. Mevki sahibi yetişkin bir insan nasıl eczaneye gider de bana kedi için bir biberon verin derdi.
Bir çıkar yol göremediğim için eczaneye gitmeye, ancak şişenin ne için kullanılacağını gizli tutmaya karar verdim.
İyi günler diye selamladım komşu eczacıyı. Bir biberon istiyorum.
Amir ne alemde diye sordu.
Teşekkür ederim, iyidir. 6 kilo oldu şimdi.
Çok güzel. Nasıl bir biberon istiyorsunuz?
En ucuzunu.
Kötü bir sessizlik çöküverdi. Diğer müşteriler biraz uzaklaşarak kısık gözlerle süzmeye başlamışlardı beni. Bakışları ile şuna bakın hele diyorlardı. İyi giyimli, gözlüklü, araba sahibi bir adam. Küçük oğlu için en ucuz şişeden satın alıyor.
Eczacı hanımın yüzündeki gülümseme kaybolmuştu.
Nasıl isterseniz dedi. Fakat bu ucuz şişelerin çabuk kırıldığını da söylemek isterim.
Önemli değil dedim. Kırılırsa yapıştırırız.
Eczacı omuz silkerek önüme bütün çeşitlerini, İngiliz malı kocaman bir biberondan kahverengi ufacık bir şişeye kadar serdi.
kahverengi olanını gösterdim. Şunu istiyorum. Yanımda duran şişman bir hanım araya girdi.
Özel işlerinize karışmaya hakkım yok ama sizden bir işi yapmadan önce biraz düşünmenizi isteyeceğim. İnsanın en büyük hazinesi evladıdır. Barda iseniz başka yerlerden kısın. Fakat küçük oğlunuzun en iyi şeylerden yoksun etmeyin. Sözlerimi dikkate alın. Size görmüş geçirmiş bir anne olarak konuşuyorum.
Kadın kocaman, şişman ve sevimsiz bir yaratıktı. Fiyatları sordum. Şişelerin en büyüğü 18,5, en küçüğü de 2 liraydı. Kekeleyerek ufaklık eline geçen her şeyi kırıyor dedim. Pahalı olanını almaya değmez.
Neden kıracakmış dedi eczacı. Eğer küçük kafasını şöyle parmaklarınız arasında tutarsanız hiçbir şey olmaz.
Gözümün önüne küçük kedi geldi. Onu bezlere sarıp koluma yatırdığımı düşündüm. Tombul kadın bu konudaki fikrini açıklamakta gecikmedi.
Çocuğunuzu gerektiği gibi beslemediğinize eminim. Çünkü küçücük bacaklarıyla sağa sola tekme atıp her şeyi kırması için bir neden göremiyorum. Bir mürebbiye tuttunuz mu?
Hayır. Şişman hanım derhal kararını vererek,
size birini yollayacağım dedi. Sinirli bir çocuk büyük bir üzüntü kaynağıdır. Bir saniye, galiba yanımda telefon numarası var.
Bana bir iyilik yapmak için elinden geleni ardına koymayacağı belli olan kadın telefonla diplomalı bir çocuk bakıcısını aradı. Evim eczanenin hemen yakınındaydı. İki tane iri yapılı adam kapıyı tutmasalardı fırlayıp kaçacaktım.
Bu bayana teşekkür etmelisiniz dedi eczacı. 4 çocuğu var, hepsi de sessiz, terbiyeli yavrular. Hiç kuşkunuz olmasın, gelecek olan mürebbiye işinin ustası bir hanımdır. Küçük amiri hemen tedavi eder.
Bu arada söylemekte yarar var. Amir Orta Doğu'nun en sessiz çocuğudur. Gün boyunca yerinden kıpırdamadığı gibi etrafında olup bitene de dikkat etmez. Onun bu durgunluğu ailede kaygı konusudur. Son umudum mürebbiyenin evinde bulunmamasıydı. Ama o da boş çıktı. Tombul ana muzaffer bir tavırla sırıtarak,
"Mürebbiye yarın saat 11'de sizinle görüşmeye gelecek."
"Saat 11'de çok işim olacak." dedim.
"O halde saat 1'de gelsin."
Saat 1'de eskrim dersim var.
Ya eşiniz?
Onun da.
Saat 2 nasıl?
Öğle uykusunda olacağız.
Saat 4?
Misafir gelecek.
Pekala, öyleyse saat 8'de buluşun.
Müzeye gideceğiz. Şişman kadın hırsından kıpkırmızı kesilerek bağırdı.
Sayın beyefendi, hiç kaygılanmayın. Mürebbiyenin ilk ziyareti ücretsizdir.
Müşteriler arasında bir linç havası esmeye başlamıştı. Çevremi düşmanca sarmışlardı. Gözlerinde böyle canavarların çocuk yapmalarına izin vermemek gerek der gibi bir ifade vardı. Tombul ana ahizeyi hışımla indirmiş ve benimle konuşmaktan vazgeçmişti. Eczacı buz gibi bir sesle sordu.
Ucuz olanını sarayım mı?
Başımı evet dercesine salladım. Sonra buradan sağ çıkarsam terk edilmiş kediler için yurt açacağım diye kendi kendime söz verdim. Eczacı nefret dolu bir bakışla bende bir azıcık olsun acımı uyandırmak için son bir atılımda bulundu.
Şu ucuz biberonun emzik kısmına bakın. Bir kere o kadar kalitesiz ki ucundaki delik kısa zamanda genişleyecek. Tanrı korusun, çocuk mamasını emerken boğulabilir dedi.
Kan beynime sıçramıştı. Artık ağzımdan çıkan sözlere dikkat etmiyordum.
Zararı yok diye aykırdım. Yeni bir çocuk yaparız.
Bu kadarı fazlaydı. Orta yaşlı, temiz görünüşlü bir bay üzerime yürüyerek yakama yapıştı.
Kim ve ne olduğunuzu bilmiyorum sayın bayım diye bağırdı. Fakat size bir tek şey söylemek istiyorum. Bu ucuz şişelerle ancak kedi beslenir, çocuk değil.
Öyle olsun diye dedim. En pahalısını verin.
18 lira 50 kuruş dedi eczacı. Neşesi yerine gelmişti.
Böylece Süper Pyrex cinsinden 2 yıl garantisi, kenarında beslenme ile ilgili bilgiler bulunan, su, ateş ve yer sarsıntılarından etkilenmeyen bir biberona sahip oldum. Karım şişeyi görünce öfkelenerek,
"En pahalı şişeden almaya ne gerek vardı?" diye bağırdı.
"Hanımefendi," dedim karıma, "her şeyden kısmaya hazırım ama kedinin masraflarından asla."